Ayrım 24, sayfa 314. İnsanın derisini kavuracak kadar sıcak bir gün, Meryem üzerine burkasını geçirdi, Raşit'le birlikte yürüyerek Interkontinental Oteli'ne gitti. Otobüse binmek artık bütçelerinin karşılayamayacağı bir lükstü. Dik tepeyi tırmandıklarında Meryem'de de adım atacak hal kalmamıştı. Yokuşu çıkarken pek çok kez başı dönmüş, gözü kararmış, iki kez durup geçmesini beklemek zorunda kalmıştı. Otelin girişinde Raşit, bordo giysili, kasketli kapıcılardan biriyle selamlaşıp kucaklaştı. Aralarında dostça görünen bir sohbet geçti. Raşit konuşurken elini kapıcının dirseğine dayamıştı. Bir ara başıyla Meryem'i gösterdi. İki adam dönüp bir an ona baktılar. Meryem'in gözü kapıcıyı bir yerden ısırır gibiydi. Kapıcı içeriye girdi. Meryem ile Raşit durup beklediler. Bu yükseklikten bakınca Meryem, Politeknik Enstitüsü'nü, onun ilerisinde de eski hayırhane bölgesini ve mezara giden yolu görebiliyordu. Güneyde ekmek fabrikasını seçti. Uzun zaman önce terk edilen silonun soluk sarı cephesi hedef olduğu onca bombardımandan delik deşikti. Daha da güneyde Darülaman Sarayı'nın yıkıntıları, Raşit'in onu yıllar önce pikniğe götürdüğü, şimdi çukurlar içindeki bahçe görünüyordu. O günün anısı artık bir başkasına aitmiş gibi gelen geçmişten kutsal bir yadigardı. Meryem dikkatini binalarda, göze çarpan yapılarda yoğunlaştırdı. Zihnini özgür bıraktığı an bütün cesaretini yitireceğinden korkuyordu. Birkaç dakikada bir otelin girişinde bir cip ya da taksi yanaşıyordu. Kapıcılar koşuyor, hepsi de erkek, silahlı, sakallı, türbanlı olan, araçlardan hep aynı kendinden emin, kibirli ve tehditkar havayla inen yolcuları karşılıyordu. Onlar yanında hızla geçip otele dalarken Meryem'in kulağına bölük bölçük sözcükler çalınıyordu. Çoğunlukla Peştunca ve Farsça, ara arada Urduca ve Arapça. İşte gerçek efendilerimiz, dedi Raşit alçak bir fısıltıyla. Pakistanlı ve Arap İslamcılar. Taliban yalnızca bir kukla. Asıl büyük oyuncular bunlar. Afganistan'da oyun bahçeleri. Kulağına çalınanlar doğruysa Taliban bunlara ülkenin her yanında gizli kamplar açma izni vermişti. Buralarda eğitilen genç adamlar intihar komandolarına ve cihat neferlerine dönüştürülüyordu. Nerede kaldı bu, diye sordu Meryem. Raşit yere tükürdü, ayakkabısını burnuyla tükürüğün üzerine toprak attı. Bir saat sonra kapıcının peşinden içeriye girdiler. Nefis serinlikteki lobiden geçerken topukları mermer zeminde takırdadı. Meryem deri koltuklarda karşılıklı oturan iki adam gördü. Tüfeklerini aralarındaki sehpaya bırakmış, çaylarını yudumluyor, bir tabaktaki celabilerden üzerine pudra şekeri serpilmiş halkalardan atıştırıyorlardı. Aklına celabiye bayılan Azize geldi, bakışlarını tabaktan kaçırdı. Kapıcı onları dışarıya bir terasa çıkardı. Cebinden küçük, siyah, kablosuz bir telefonla üzerine bir telefon numarası yazılmış bir kağıt parçası çıkardı. Şefimin uydu telefonu, dedi. Size 5 dakika veriyorum, diye ekledi. Hepsi o kadar. Teşekkür, dedi Raşit. Bu iyiliğini unutmayacağım. Kapıcı başını salladı, uzaklaştı. Raşit numarayı çevirdi, telefonu Meryem'e verdi. Meryem, cızırtılı zil sesini dinlerken zihni gezintiye çıktı. Celil'i son gördüğü güne 13 yıl geriye gitti. 1987 yılının baharına. Meryem'in evinin önünde bastonuna dayanmış duruyordu. Herat beyakalı mavi benzin yanında. Beyaz bir şerit arabanın tavanını, motor kapağını ve bagajı ikiye bölüyordu. Orada saatlerce dikilmiş, Meryem'i beklemişti. Arada bir adını seslenerek, tıpkı kendisinin bir keresinde onun evinin önünde durup ona seslendiği gibi. Meryem perdeyi yalnızca bir kez azıcık aralamış, erkeği şöyle bir görmüştü. Yalnızca bir andı ama saçlarının apak kesildiğini, hafiften kamburunun çıktığını ayrımsamasına yetmişti. Gözlük takmış, her zamanki gibi kırmızı bir kravat bağlamıştı. Göğüs cebinde ise beyaz mendilin bildik üçgeni. En çarpıcısı Meryem'in anımsadığından daha zayıf, çok daha zayıf olmasıydı. Koyu kahve takım elbisesinin ceketi omuzlarından dökülüyordu. Pantolon paçaları bileklerine yığılmıştı. Celil de onu görmüştü. Gözleri perdedeki ayrıktan buluşmuştu. Tıpkı yıllar önce bir başka perdenin aralığından buluştuğu gibi. Sonra Meryem çabucak çekip kapadı perdeyi. Yatağa oturdu, Celil'in gitmesini bekledi. Celil'in giderken kapıya bıraktığı mektubu anımsadı. Zarfı hiç açmadan, yıllarca yastığının altında saklamış, arada bir çıkarmış, elinde evirip çevirmişti. Sonunda da yırtıp atmıştı. Ve işte buradaydı. Bunca yıldan sonra onu arıyordu. Meryem, sergilediği o aptalca toy gurura şimdi pişmandı. Keşke içeriye alsaydım, diyordu. Onu eve almanın, karşısına oturup dinlemenin, neden geldiğini öğrenmenin ne zararı olurdu ki? Babasıydı o. Tamam, iyi bir baba olamamıştı. Ama hataları şimdi nasıl da sıradan bağışlanabilir görünüyordu. Raşit'in kötücüllüğüyle ya da Meryem'in bizzat tanık olduğu, insanın insana reva gördüğü bütün o vahşiliklerle, gaddarlıklarla karşılaştırıldığında. Keşke mektubu yok etmeseydi. Tam o sırada kulağına derin bir erkek sesi doldu. Herat Belediye Başkanı'nın bürosu dedi. Meryem boğazını temizledi. Selam kardeşim, ben Herat'ta yaşayan birini arıyorum. Ya da eskiden yaşardı, yıllar önce. Adı Celil Han. Şaren evde otururdu. Bir sineması vardı. Şu an nerede olduğu hakkında bir bilgin var mı? Adamın sinirlendiği sesinden rahatlıkla anlaşılıyordu. Belediye başkanının bürosunu bunun için mi aradın? Meryem, başka kimi arayacağını bilemediğini söyledi. Kusura bakma kardeşim, çok daha önemli işleriniz olduğunu biliyorum. Ama bu bir hayat memat meselesi. Yoksa aramazdım. Kendisini tanımıyorum. Sinema yıllardır kapalı. Belki orada onu tanıyan biri vardır. Hakkında bir şeyler bilen biri. Burada kimse yok. Meryem gözlerini yumdu. Lütfen kardeşim. Çocukların hayatı söz konusu. Küçücük çocukların. Uzun bir iç çekiş. Belki oradaki biri. Binada bir bekçi var. Yanılmıyorsam burada doğup büyümüş. Evet, ona sor lütfen. Yarın tekrar ara. Meryem yapamayacağını söyledi. Bu telefon sadece 5 dakikalığına bende. Ben... Karşı uçta bir çıtırtı oldu. Meryem adamın telefonu kapadığını sandı. Ama sonra ayak sesleri duydu. Konuşmalar, uzaktan uzağa bir araba kornası, çıtırtılarla kesilen mekanik bir homurtu. Belki elektrikli bir vantilatör. Telefonu öteki kulağına geçirdi, gözlerini kapadı. Gözünün önüne gülümseyen, elini cebine atan Celil geldi. Ah elbette, pekala al bakalım. Daha fazla olay çıkarmadan. Yaprak biçiminde bir kolye, ucundan üzerine aylar, yıldızlar işlenmiş minicik sikkeler sarkıyor. Taksana Meryemco. Nasıl buldun? Bence kraliçelere benzedin. Birkaç dakika geçti, sonra adım sesleri, bir sürtünme sesi, bir çıtırtı. Evet, tanıyor. Öyle mi? Öyle diyor. Neredeymiş dedi Meryem. Bu adam Celil Han'ın nerede olduğunu biliyor mu? Bir duraklama oldu. Yıllar önce öldüğünü söylüyor, 1987'de. Meryem'in midesi kasılıverdi. Bu olasılığı aklına getirmişti elbette. Celil yaşasaydı, şimdi 70'li yaşlarının sonunda olurdu ama. 1987. Ölüyordu demek. Daha Herat'tan onca yolu vedalaşmak için gelmişti. Balkonun kenarına gitti. Burada otelin bir zamanlar çok ünlü olan yüzme havuzunu görebiliyordu. Şimdi boş ve pisti. Sağda solda kurşun delikleri, çatlamış, çürümüş fayanslar ve perişan haldeki tenis kortu. Yırtık pırtık ağ, kortun ortasında gevşekçe yatıyor, bir yılanın soyup attığı ölü derisi gibi. Artık kapatmalıyım dedi karşı uçtaki ses. Sizi rahatsız ettim, özür dilerim dedi Meryem sessizce hışkırırken. Onu el sallayan Celil'i görüyordu. Taştan taşa sekerek ırmağa geçiyor, cepleri getirdiği armağanlarla tıka basa dolu. Meryem, Allah'tan onunla daha çok vakit geçirme izni koparmak için soluğunu tutuyor, saniyeleri sayıyor. Teşekkür ederim diye başladı, fakat adam telefonu çoktan kapatmıştı. Raşit ona bakıyordu. Meryem başını olumsuz anlamda salladı. Ne hayrını gördük ki zaten diye homurdandı Raşit telefonu onun elinden kaparken. Kızına bak babasını al. Lobiden geçerlerken Raşit hızlı adımlarla artık boşalmış olan sehpaya seyirtti. Tabakta kalmış olan son celebi halkasını cebine attı. Eve gidince de Zalma'ya verdi. Leyla. Aziz de eşyaları bir kese kağıdına doldurdu. Çiçekli gömleği, bir çift çorabı, her teki farklı yün eldivenleri, bal kabağı rengi, kuyruklu yıldızlarla süslü eski bir battaniye, çatlak, plastik bir fincan, bir muz, bir çift zar. 2001 yılının serin bir Nisan sabahıydı. Leyla'nın 23. yaş günü yaklaşıyordu. Gökyüzü saydam griydi. Ara ara şiddetlenen, nemli, soğuk bir rüzgar telli kapıyı tıkırdatıp duruyordu. Leyla birkaç gün önce Ahmet Şah Mesut'un Fransa'ya gidip Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptığını duymuştu. Mesut şimdi memleketine, kuzeye dönmüş ve Taliban'la hala savaşan tek muhalif grubun Kuzey İttifakı'nın başına geçmişti. Mesut Avrupa'dayken Batı'yı Afganistan'daki terörist kamplara karşı uyarmış, Taliban'la mücadelesine destek vermesi için ABD'ye yalvarmıştı. Başkan Bush bize yardım etmezse demişti, bu teröristler çok yakında Amerika ve Avrupa'ya da zarar verecek. Bundan bir ay önce Leyla, Taliban'ın Bamyan'daki dev budaların arasına oyuklara patlayıcı madde yerleştirdiğini, putperestliğin ve kafirliğin simgeleri dediği heykelleri havaya uçurduğunu öğrenmişti. Dünyanın dört yanından, Amerika'dan Çin'e kadar her yerden itiraz çığlıkları yükseldi. Yeryüzünün her yanındaki hükümetler, tarihçiler, arkeologlar mektuplar yolladı. Afganistan'ın bu en görkemli tarihi eserlerini yok etmemesi için Taliban'a yalvardı. Ama Taliban bildiğini okudu ve 2000 yaşındaki budaları patlattı, paramparça etti. Her infilakta Allahu Ekber diye bağırıyor, heykellerden kopan her parçaya, bir toz bulutu halinde ufalanan her kola, her bacağa sevinç çığlıklarıyla tezahürat yapıyorlardı. Leyla ta 1987'de Bobby ve Tarık'la iki budadan daha büyük olanın tepesinde durdukları günü anımsadı. Tatlı bir esinti, güneşin vurduğu yüzlerini yalarken altlarındaki vadide daireler çizerek uçan atmacayı seyretmişlerdi. Ama heykellerin havaya uçurulduğunu öğrenince Leyla tam anlamıyla kayıtsız kaldı. Artık ne önemi vardı ki? Kendi hayatı tepe takla yuvarlanır, toz duman arasında yıkılırken heykelleri nasıl dert ederdi? Raşit gitme vaktini geldiğini söyleyinceye kadar Leyla oturma odasının bir köşesinde tek kelime etmeden taş gibi bir yüzle oturdu. Saçları yoluk buklalar halinde yüzüne dökülüyordu. Ne kadar derin soluklar alıp verse de ciğerlerini bir türlü yeterli havayla dolduramıyordu sanki. Karteh-Seh yolunda Zalmay babasının kucağında hoplaya zıplaya yol alırken Aziz de yanında hızlı hızlı yürüyen Meryem'in elini tutmuştu. Rüzgar kızın çenesinin altından bağlanmış kirli eşarbı uçuruyor, elbisesinin eteğini dalgalandırıyordu. Azize'nin suratı şimdi enik onu asıktı. Kandırıldığını, aldatıldığını her adımda biraz daha seziyordu sanki. Leyla ona gerçeği söyleyecek gücü bulamamıştı. Kıza okula gittiğini söylemiş, ancak bunun çocukların yiyip içtiği, uyuduğu, dersten sonra eve dönmediği özel bir okul olduğunu eklemişti. Azize şu anda da annesini günlerdir yinelediği sorularla yaylım ateşine tutmaktaydı. Öğrenciler ayrı odalarda mı uyuyordu yoksa tek kocaman bir odada mı? Arkadaşları olacak mıydı? O, yani Leyla, öğretmenlerin tatlı, sevecen davranacağından emin miydi? Birkaç kez de orada ne kadar kalmam gerekiyor? Baraka benzeri alçak binayı iki sokak kala durdular. Zalmay'la biz burada bekleriz dedi Raşit. Ah unutmadan cebinden bir tane ciklet çıkardı. Gergin bir tavırla ama büyük bir lütufta bulunuyormuşçasına veda armağanı olarak Azize'ye uzattı. Azize çikleti aldı, teşekkür ederim diye mırıldandı. Leyla kızının zarafetini, bağışlama kapasitesinin genişliğini bir kez daha hayran kaldı, gözleri doldu. Yüreği eziliyor, bugün Azize'nin onunla birlikte öğlen uykusuna yatmayacağını, göğsünde Azize'nin kolunun belli belirsiz ağırlığını, kaburgalarına bastıran başının yuvarlaklığını, boynunu ısıtan soluğunu, karnına değen topuklarını hissedemeyeceğini düşündükçe üzüntüden bayılacak gibi oluyordu. Aziz de iki kadın tarafından uzaklaştırılınca Zalmay yargaraya bastı. Ziza, Ziza, babasının kollarından kurtulmak için kıvranıyor, tekmeler savuruyordu. Ablasına seslenmeyi sürdürdü, ta ki gözünü karşı kaldırımdaki laternacının maymunu çarpıncaya kadar. Son iki sokağa yalnız geçtiler, Meryem, Leyla ve Azize. Binaya yaklaşınca Leyla yol yol çatlamış cepheyi, bel vermiş çatıyı, pencerelere cam yerine çakılmış tahta lataları, yıkılı yıkılacak duvarın arkasındaki salıncağın üst kısmını görebildi. Kapıda durdular. Leyla, Azize'yi bir kez daha tekrarlattı. Babanı sorarlarsa ne diyeceksin? Onu mücahitler öldürdü. Aferin kızım. Nedenini anlıyorsun değil mi? Çünkü burası özel bir okul dedi Azize. Artık gelip kapıya dayandıkları, okul bir gerçekliğe dönüştüğü için bir hayli sarsılmış görünüyordu. Alt dudağı titriyordu. Gözleri dolu doluydu. Leyla onun cesur görünmek için nasıl bir mücadele verdiğinin farkındaydı. Eğer doğruyu söylersek dedi, Azize cılız, tıkandı tıkanacak bir sesle, beni almazlar. Çünkü bu özel bir okul. Eve gitmek istiyorum. Seni görmeye geleceğim diye bildi Leyla. Sık sık söz veriyorum. Ben de dedi Meryem, seni ziyarete geleceğiz Azize Joe. Birlikte oyunlar oynayacağız tıpkı eskisi gibi. Zaten bir süreliğine buradasın, baban iş buluncaya kadar. Burada yemek bol dedi Leyla, sesi titriyordu. Burka'ya nasıl darmadağın olduğunu Azize'den gizleyen çarşafa minnet duydu. Burada hiç açlık çekmeyeceksin. Pilavları, ekmek ve suları var. Hatta belki meyveleri de. Ama sen olmayacaksın Meryem. Hala da yanımda olmayacak. Gelip seni göreceğim dedi Leyla. Sürekli. Bak bana Azize. Seni görmeye geleceğim. Ben senin annenim. Bu benim canıma mal olsa bile gelip seni göreceğim. Yetimhanenin müdürü beli bükülmeye başlamış dar göğüslü bir adamdı. Yüzünde derin, sevimli çizgiler. Saçları dökülmüştü. Gür, tiftik tiftik bir sakalı, bezelyeye benzeyen küçük gözleri vardı. Adı Zaman'dı. Başına takke takmıştı. Gözlüğünün sol camı çatlaktı. Önlerini düşüp çalışma odasına götürürken Leyla ile Meryem'e adlarını sordu. Sonra da Azize'nin adını ve yaşını. Loş koridorlardan geçtiler. Yalın ayak çocuklar kenara çekilip yol veriyor, onları süzüyordu. Kimisi bakımsız, darmadağınık saçlıydı. Kimisinin kafası ise sıfıra vurulmuştu. Üzerlerinde kolları yıpranmış, eprimiş kazaklar, dizleri erimiş, tel tele olmuş kot pantolonlar, koliband ile yamanmış ceketler. Leyla'nın burnuna sabun ve talk pudrası, amonyak ve sidik kokusu geldi. Azize'nin burnunu çeke çeke ağlamaya başladığını görünce de endişeleri iyice arttı. Bahçeyi bir anlığına görebilmişti. Yabani ot bürümüş zemin, sarsak bir salıncak, eski lastikler, sönmüş bir basketbol topu. Önlerinden geçtikleri odalar çıplaktı. Pencerelere çarşaf gerilmişti. Odanın birinden bir oğlan fırladı. Leyla'nın dirseğine yapıştı. Kucağına tırmanmaya çalıştı. Yerdeki bir çiş gölcüğüne benzeyen şeyi temizlemekte olan Hadem'e elindeki paspası bıraktı. Oğlanı kovaladı. Zaman yetimlere karşı babacan müşfik görünüyordu. Yanlarından geçerken birkaçını başını okşadı. Candan dostça bir şeyler söyledi. Büyüklük taslamadan bir ikisinin saçlarını karıştırdı. Çocuklar onun dokunuşlarından memnun gibiydiler. Yüzüne hevesle, onayını alma umuduyla bakıyorlar diye düşündü Leyla. Zaman onları odasına soktu. Bütün eşyası üç katlanan iskemleyle üzerine kağıt desteleri yığılmış dağınık bir yazı masasından ibaretti. "Siz Heraflısınız," dedi adam Meryem'e. "Aksanınızdan anladım." İskemlesinde geriye aslandı, ellerini göbeğinde kavuşturdu, kayınbiraderinin eskiden orada yaşadığını söyledi. Leyla bu sıradan basit devinimlerde bile adamın zorlandığı, çaba harcadığı duygusuna kapıldı. Hafifçe gülümsemesine karşın bu adamda alttan alta acılı, yaralı bir şey seziliyordu. Üzerine bir kat sevecenlik, güler yüzlük cilası vurulmuş, hayal kırıklığı ve yenilmişlik. Cam ustasıydı kendisi dedi zaman. Şu nefis yeşim yeşili kuğuları o yaptı. Güneşe tutunca içleri ışıl ışıl parlıyor. Sanki camın içi minicik elmaslarla doldurulmuş gibi. Sonradan gittiniz mi hiç? Meryem gitmediğini söyledi. Ben Kandiharlıyım. Kandihar'a yolunuz düştü mü hemşire? Hayır mı? Çok güzeldir. Hele o bahçeler, o üzümler. Ah o üzümler. İnsanın aklını başından alırlar. Kapıda 3-5 çocuk birikmiş, içeriği gözlüyordu. Zaman onları tatlılıkla kışkışladı. Peştun dilinde. Tabii, Herat'ı da çok severim. Sanatçıların, yazarların kenti. Sufilerin, mistiklerin. Şu eski şakayı bilirsiniz. Hani Herat'ta bacağını uzatsan bir şairin kıçına değer derler. Leyla'nın hemen yanındaki Azize kıkırdadı. Zaman şakacıktan soluğunu tuttu. Ah işte sonunda seni güldürdüm hemşire. En zor kısmını atlatmış olduk. Bir süre bayağı kaygılandım ama. Tavuk gibi gıdaklamak ya da eşek gibi anırmak zorunda kalacağımdan korktum. Ama işte yüzün gülüyor. Öyle de güzelsin ki. Bir görevli çağırdı, birkaç dakika Azize ile ilgilenmesini istedi. Azize hemen Meryem'in kucağına sıçradı, sımsıkı tutundu. ''Sadece konuşacağız bir tanem.'' dedi Leyla. ''Hemen buradayım. Tamam mı? Buradayım.'' Meryem araya girdi. ''Hadi biraz dışarı çıkalım Azize Jo. Annenin zaman kaka ile konuşacakları var. Yalnızca bir dakika. Hadi gel.'' Baş başa kalınca zaman Azize'nin doğum tarihini, hastalık geçmişini, alerjilerini sordu. Sıra Azize'nin babasına gelince Leyla yalan söylerken aslında gerçeği söylemek gibi garip bir deneyim yaşadı. Zaman sadece dinliyordu. Yüzü hiçbir şey ele vermiyordu. Ne inanmazlık ne de kuşkuculuk. Yetimhanemizde şeref sözü geçerlidir dedi. Bir hemşire kocasının öldüğünü ve çocuklarına bakamadığını söylüyorsa gerisini kurcalamam. Leyla ağlamaya başladı. Zaman kalemini bıraktı. Utanıyorum diye hıçkırdı Leyla avucunu ağzına bastırırken. Yüzüme bak hemşire. Hangi anne öz çocuğunu terk eder? Bak bana. Leyla gözlerini ona kaldırdı. Senin hatan değil, beni duyuyor musun? Suç o vahşilerde. Asıl suçlanması gereken onlar. Bir peştun olarak utanıyorum onlardan. Halkımın adını lekelediler. Yalnız değilsin hemşire. Buraya sürekli senin gibi anneler geliyor. Devamlı. Taliban sokağa çıkıp çalışmalarına izin vermediği için çocuklarını besleyemeyen, karınlarını doyuramayan anneler. Dolayısıyla sakın kendini suçlama. Buradaki hiç kimse seni suçlamıyor. Seni anlıyorum. Öne eğildi. Hemşire anlıyorum. Leyla burkasının kumaşıyla gözlerini kuruladı. Zaman içini çekti. Buraya gelince dedi eliyle göstererek gördüğün gibi berbat halde. Ödenek yetersizliği, şuradan buradan kırpmalar, doğaçlama çözümler. Taliban'dan pek az, neredeyse hiç yardım alamıyoruz. Ama idare ediyoruz. Senin gibi biz de elimizden geleni yapıyoruz. Allah'a sığındık. O iyidir, vericidir. Allah verdikçe ben de Azize'nin karnı tok, sırtı pek olmasını sağlayacağım. Bana güven. Bu kadarına söz verebilirim. Leyla başını salladı. Tamam mı? Adam dostça gülümsedi. Ama ağlamak yok hemşire. Seni ağlarken görmesin. Leyla bir kez daha gözlerini kuruladı. Allah senden razı olsun dedi boğuk bir sesle. Allah razı olsun kardeşim.